Ayrım 7, sayfa 83. 7. Mogadişu. Aman'la kalırken birlikte Mogadişu'da yaşayan bazı akrabalarımızı ziyarete gitmiştik. Hayatımda ilk kez annemin ailesinden birileriyle karşılaşmıştım. Annem başkentte annesi, 4 erkek ve 4 kız kardeşiyle birlikte büyümüştü. Mogadişu'dayken büyük annemi tanımış olduğuma çok memnunum. Bugün büyük annem şu anda 90 yaşlarında. Ama onunla ilk karşılaştığımda 70'lerindeydi. Büyük anne tam anlamıyla bir anaydı. Açık tenli bir kadındı. Yüzünde şahsiyetli ve sağlam iradeli bir kadın olduğunu gösteren sert bir ifade vardı. Elleri adeta uzun süre toprağa kazmışçasına nasırlarla kaplıydı. Büyük annem Arap ülkelerinden birinde büyümüş ama ben hangisi olduğunu bilmiyorum. O günde 5 kez yüzünü Mekke'ye çevirip namaz kılan inançlı bir Müslümandı. Her evden çıkışında yüzüne siyah bir peçe takar, baştan aşağı kadar örtünürdü. Hep, "Büyük anne sen iyi misin? Nereye gittiğinden emin misin? O şeyin arkasından önünü görebiliyor musun?" diyerek ona takılırdım. "Aa, hadi oradan!" diye bağırırdı. "Bu şey tamamen şeffaf. Güzel, yani onun altında nefes falan alabiliyorsun, öyle mi?" der gülerdim. Büyük annemin evinde kalırken annemin sahip olduğu gücün nereden geldiğini fark ettim. Büyük babam yıllarca önce ölmüş, büyük annem her şeyi tek başına yaparak tek başına bir hayat sürmüştü. Onu ziyarete gittiğimde beni tüketirdi. Sabah kalktığımız andan itibaren o yola çıkmaya hazırdı. Derhal beni giydirmeye koyulurdu. "Sallanma, hadi varis gidelim." Büyük annem Mogadişu'nun pazar yerinden epeyce uzak bir mahallesinde yaşıyordu. Her gün yiyecek almaya giderdik. Ben, hadi büyük anne, işi kolayından yapalım ve bir otobüse binelim. Hava sıcak, pazar yeri de yürümek için uzak. Ne, otobüse binmek mi? Hadi yürü, gidelim. Senin gibi bir genç kız otobüse binmek istiyor ha? Neden şikayet ediyorsun? Bugünlerde tembelleşmeye başladın varis. Siz bugünün çocukları, sizin neyiniz var bilmiyorum. Ben senin yaşındayken millerce yürürdüm. Küçük hanım, benimle geliyor musun, gelmiyor musun? Böylece hemen yola koyulurduk. Çünkü oyalanacak olursam beni bırakıp gideceği besbelliydi. Eve dönerken ben ellerimde çantalar sürünürcesine arkasından yürürdüm. Mogadişu'dan ayrılmamdan sonra annemin kız kardeşlerinden biri arkasında 9 çocuk bırakarak öldü. Büyük annem tıpkı kendi çocuklarıymış gibi bakıp bu çocukları büyüttü. O bir anaydı ve yapılması gerekeni yapmıştı. Onun oğullarından biriyle annemin erkek kardeşi Volde Ab ile de tanıştım. Bir gün pazar yerine gittim. Döndüğümde o kucağında kuzenlerimden biri büyük annemin yanında oturuyordu. Onunla daha önce tanışmamış olmama rağmen koşup ona sarıldım. Çünkü birden karşıma çıkan bu adam tıpatıp anneme benziyordu. Ve ben annemi bana hatırlatacak ufacık bir şey için can atıyordum. Ona koştum. Ben de anneme çok benziyordum ve birbirimize sarıldığımız o an aynı komik aynalara bakıyormuşçasına harikulade bir o kadar da tuhaf bir andı. Benim evden kaçtığımı ve Mogadişu'da kalmakta olduğumu duymuştu. Ona yaklaştığımda "Bu tahmin ettiğim kişi mi?" dedi. O öğleden sonra evden ayrıldığımdan bu yana hiç gülmediğim kadar güldüm. Çünkü Volde Ab dayının sadece görünüşü değil, aptalca mizah anlayışı da anneme çok benziyordu. İki kardeş tıpkı bir ikili gibi ailede herkesi gözlerinden yaş gelinceye dek gülmekten kırıp geçirerek büyümüş olsalar gerekti. Ben bir kez daha onları bir arada görmeyi diledim. Ablamın evinden kaçtığım sabah Lul yengenin evine gittim. Mogadişu'ya vardıktan kısa bir süre sonra beraberce onu ziyaret etmiştik. Aman'ın evinden ayrıldığım gün Lul yengenin evine gidip kalmak için izin istemeye karar verdim. O, annemin erkek kardeşi Said dayı ile evliydi. Ancak o, eşi Suudi Arabistan'da olduğu için 3 çocuğuyla tek başına yaşıyordu. Somali ekonomisi güçsüz olduğundan dayı Suudi Arabistan'da çalışıp ailesine para gönderiyordu. Ne yazık ki Mogadişu'da olduğum dönem boyunca ülke dışında bulunduğu için dayımla hiç tanışamadım. Lul yenge beni gördüğünde şaşırdı ama çok da sevinmişti. "Yenge, Aman ile aramız iyi değil ve ben bir süre burada kalıp kalamayacağımı öğrenmek istedim. Elbette. Tabii biliyorsun. Ben ve çocuklarım tek başımıza yaşıyoruz. Sait çoğu zaman ülke dışında ve benim de yardıma ihtiyacım var. Benimle kalman çok iyi olur. O an rahat bir nefes aldım. Aman onunla kalmama isteksiz isteksiz izin vermişti. Ama biliyordum ki bu durumdan hoşnut değildi. Evi çok küçüktü ve henüz yeni evli sayılırdı. Dahası benim eve geri dönmemi ve yıllar önce kendisinin annemden kaçışı yüzünden duyduğu vicdan azabını azaltmamı istiyordu. Önce Aman ile ardından Lul yenge ile yaşamakla ev hayatına alıştım. İlk başta evde kapalı bir hayat sürmek bana tuhaf gelmişti. Gökyüzü manzaramı bir tavan kapamış, dolaşabileceğim alan duvarlarla sınırlanmış, çölün hayvan ve otlak kokularının yerini kalabalık şehrin lağım ve karbon monoksit kokuları almıştı. Yengenin evi Aman'ınkinden biraz daha büyükçeydi ama yine de çok geniş değildi. Bana geceleri ısınmak, yağmur yağdığında kuru kalmak gibi yeni lüksler sunmuş olsa da evler günümüz batı standartlarına göre ilkeldi. Suya olan saygım sürüyordu. Çünkü hala değerli bir maldı. Suyu çömleklerle komşu bölgelerden, eşeklerle getirten bir satıcıdan alıyor, sonra bir varilde depoluyorduk. Aile bu suyu banyo yapmada, temizlikte, çay ve yemek yapımında bir tutumluluk içinde kullanıyordu. Yenge küçük mutfakta bir kamp ocağında yemekleri pişiriyordu. Geceleri elektrik olmadığından kerosen lambaların ışığında oturur konuşurduk. Tuvalet buradakine benzerdi. Yerde dışkının düştüğü ve sıcakta kokuştuğu bir delik. Banyo denilen şey varilden alınan bir kova suyun süngerle sildiğiniz vücudunuzdan pisliklerle akıp deliğe gitmesiydi. Lul yengenin yanında kalmaya başlar başlamaz kalacak bir yer istemekle umduğumdan fazlası için anlaşma yapmış olduğumu anladım. Yer istemekle üç haylaz çocuğuna bakıcılık yapmak demek olan bir iş de bulmuştum. Aslında küçük bebeği haylaz olarak kategorize edemem fakat o da beni sıkıyordu. Yenge her sabah saat 9 civarında kalkar ve kahvaltısının hemen ardından arkadaşlarına giderdi. Sonra tüm günü o kadınlarla arkadaşları, düşmanları, komşuları hakkında dedikodu yaparak geçirirdi. Sonunda gece olunca istemeye istemeye eve dönerdi. O yokken 3 aylık bebek sürekli emzirilmek isteğiyle ağlardı. Onu kucağıma aldığımda beni emmeye başlardı. Her gün bak yenge Allah aşkına bir şeyler yapmalısın. Onu her kucağıma alışımda bebek beni emmeye çabalıyor. Benim sütüm yok. Daha göğüslerim bile yok dedim. O da pekala telaşlanma. Biraz süt içirirsin olur diye karşılık verirdi endişesizce. Evi temizlemenin, bebeğe bakmanın yanı sıra bakılacak bir 9 bir de 6 yaşında çocuk vardı. Bu ikisi aynı birer vahşi hayvan gibiydi. Nasıl hareket edeceklerini bilmiyorlardı. Ve annelerinin onlara hiçbir şey öğretmemiş olduğu besbelliydi. Her fırsatta popolarına bir şaplak atarak bu durumu düzeltmeye uğraştım. Fakat yıllarca etrafta vahşi sırtlanlar gibi koşuşturduktan sonra bir gecede küçük birer meleğe dönüşmeyecekleri gün gibi açıktı. Günler geçtikçe hayal kırıklığım arttı. Olumlu bir şeyler olmadan önce daha ne kadar böyle ümit kırıcı durum yaşayacaktım merak ettim. Ben hep işleri iyileştirmenin, kendimi gayrete geçirmenin ve beni beklediğini bildiğim gizemli fırsatları bulmanın yollarını arıyordum. Her gün neler olacak, o gün bugün mü, yarın mı, nereye doğru yol alıyorum, ne yapacağım diye düşünüp duruyordum. Bunları neden düşündüğümü hiç bilemedim. Sanırım o zamanlar herkesin içinde bu seslerin olduğunu zannediyordum. Fakat kendimi bildiğim ilk günden bu yana hep hayatımın çevremdekilerden farklı olacağını biliyordum. Fakat bu farkın ne olacağına yönelik bir fikrim yoktu. Yaklaşık bir ay kadar sonra Lul yengenin yanında kalışım dönüm noktasına ulaştı. Bir öğleden sonra yenge uzun dedikodu turlarını atarken 9 yaşındaki kızı ortadan kayboldu. Önce dışarı çıkıp ona seslendim. Karşılık alamayınca mahallede onu aramaya koyuldum. Sonunda onu bir erkek çocukla bir tünelin içinde buldum. Kız bildiğinden şaşmayan, meraklı bir çocuktu. Ve ben onu yakaladığımda yanındaki küçük oğlanın anatomisi üzerinde araştırma yapıyordu. Hızlı adımlarla tünele girdim. Kolundan yakalayıp onu ayağa kaldırdım. Oğlan korkmuş bir hayvan gibi kaçıp gidiverdi. Eve dönerken yol boyunca kuzenimi bir dal parçasıyla dövdüm. Hiçbir çocuk hayattan beni bu kadar bezdirmemişti. O akşam annesi eve döndüğünde kız ağlayarak onu dövdüğümden bahsetti. Lul yenge çok öfkelendi. ''Neden bu çocuğu dövüyorsun?'' dedi sinirli sinirli. ''Ellerini bebeğimden uzak tut. Aksi takdirde ben de seni döverim. Bakalım hoşuna gider mi?'' diye bağırdı ve üzerime yürüdü. ''İnan bana onu dövme nedenimi bilmek istemezsin. Benim bildiğim şeyi sen bilmek istemezsin. Şayet onun bugün ne yaptığını görmüş olsaydın, onun kendi çocuğun olmadığını söylerdin. Bu çocuk kontrolden çıkmış bir hayvan gibi.'' Yaptığım açıklama aramızdakileri değiştirmedi. 13 yaşındaki bir kıza, bana 10 yaşından küçük 3 çocukla uğraşma yükünü yıktıktan sonra kızının durumu ansızın onun için en önemli şey oluvermişti. Yengem yumruğunu sallayarak küçük meleğini dövdüğüm için beni cezalandırmakla tehdit ederek üzerime yürüdü. Ama artık bıkmıştım. Sadece ondan değil, tüm dünyadan da. Bana bak, bana dokunmayacaksın diye haykırdım. Eğer dokunursan kafanı koparırım. Bu bana vurmasına engel oldu. Ama ondan sonra oradan ayrılmam gerektiğini biliyordum. Fakat bu kez nereye kaçacaktım? Elimi kaldırıp Sahru teyzenin kapısını çalacakken işte yine başlıyoruz. Baris diye geçirdim içimden. Teyzem kapıyı açtığında utana sıkıla merhaba dedim. Sahru teyze annemin kız kardeşiydi ve 5 çocuğu vardı. Bu durum onun evinde mutlu olamayacağımın en büyük işaretiydi. Fakat başka bir seçeneğim var mıydı? Sokaklarda bir yan kesici ya da yemek dilenen biri mi olsaydım? Lul yengeden ayrılışımla ilgili ayrıntılara girmeden bir süre ailesiyle kalıp kalamayacağımı sordum. Karşında bir arkadaş duruyor diye beni şaşırtan bir cevap verdi. Bizimle kalmak istiyorsan kalabilirsin. Benimle bir şey hakkında konuşmak istersen ben yine buradayım. İşler tahminimin ötesinde iyi başlamıştı. Beklendiği gibi ev işlerine yardım etmeye başladım. Ama Sahru teyzenin büyük kızı Fatima 19 yaşındaydı. Ev işlerinin sorumluluğunun büyük kısmı ona düşüyordu. Zavallı kuzenim Fatima tıpkı bir köle gibi çalışıyordu. Her sabah erkenden kalkıyor, okula gidiyor, saat 5'te öğle yemeğini pişirmek için eve geliyor, okula dönüp saat 6 sularında akşam yemeğini hazırlamak için tekrar eve geliyordu. Akşam yemeğinin ardından temizliği yapıp gece geç vakitlere dek ders çalışıyordu. Bazı nedenlerden dolayı annesi ona farklı davranıyor, öteki çocuklarının yaptığından fazlasını bekliyordu. Fakat Fatima bana karşı iyiydi, bana bir arkadaşı gibi davranıyordu ve o sıralarda benim de hayatımda böyle birine kesinlikle ihtiyacım vardı. Ancak annesinin ona karşı tutumu bana adaletsizlik gibi geldiğinden akşamları mutfakta kuzenime yardım etmeye çalışıyordum. Yemek pişirmeyi bilmesem de onu seyrederek öğrenmeye uğraşıyordum. Hayatımda ilk kez makarnayı o pişirdiğinde tatmış ve kendimi cennette hissetmiştim. Benim görevim çoğunlukla temizliği yapmaktı ve Sahru teyze bugün de hala gördüğü en iyi temizlikçi olduğumu söyler. Yerleri paspaslayıp cilalıyordum ve bu da oldukça zahmetli bir işti. Ama özellikle de son birkaç ayda yaşadığım maceradan sonra temizliği bebek bakıcılığına yeğliyordum. Aman gibi Sahru teyze de ona işlerde yardım edecek hiç büyük kızı kalmamasından dolayı sürekli annem için endişeleniyordu. Babam hayvanlar konusunda ona yardım edebilirdi ama yemek yapmada, dikiş dikmede ya da çocuk bakmada parmağını bile kıpırdatmazdı. Bunlar kadın işiydi. Dolayısıyla annemin problemiydi. Hiç değilse yardımcı olması için eve başka bir kadın getirerek üzerine düşeni yapmamış mıydı? Evet, kesinlikle yapmıştı. Ben de onlar gibi annemi son kez gördüğüm o karanlık sabahtan beri bu konuda endişeleniyordum. Ne zaman onu düşünsem, evden ayrıldığım günün gecesi ateşin önündeki yüzünü, ne kadar yorgun göründüğünü hatırlıyorum. Mogadishu'yu arayarak çölü geçerken bu düşünceleri bir türlü kafamdan silip atamamıştım. Yaptığım yolculuk yaşadığım ikilem kadar sonsuz görünüyordu. Hangisini seçecektim? Anneme bakmak isteğimi mi, yoksa yaşlı bir adamla evlenmekten kurtulmak arzumu mu? Akşam karanlığında bir ağacın altına yığılıp, şimdi anneme kim bakacak, o herkese bakıyor, ya ona kim bakacak diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ancak artık geri dönmenin bir anlamı yoktu. Bu son birkaç aydır çektiğim onca güçlüğü boşa çıkarmak olacaktı. Eve dönecek olursam, bir aya kalmaz babam çölde devesi olan her topalı, her yaşlı bunağı kolundan sürükleyip beni evlendirmeye çalışacaktı. Sonrasında yalnızca bir kocaya katlanmak zorunda kalmayacak, anneme de bakamayacaktım. Sonra bir gün para kazanıp anneme yollarsam bu problemi kısmen çözmüş olurum diye düşündüm. Bu parayla ailemin ihtiyacı olan şeyleri alabilecek, annem de o kadar çok çalışmak zorunda kalmayacaktı. Bir iş aramaya koyuldum ve tüm şehri dolaşmaya başladım. Bir gün teyzem alışverişini yapmam için beni pazara yolladı. Dönüşte bir inşaat alanından geçtim. Durup tuğla taşıyan, kürek kürek kumu döküp suyla karıştırarak harç yapan adamları izledim. "Hey!" diye seslendim. "İşçiye ihtiyacınız var mı?" Tuğla yerleştiren genç adam bana bakıp güldü. "Kimin için?" "Benim için. İşe ihtiyacım var." "Yok, senin gibi bir deri bir kemik bir kız işçiye ihtiyacımız yok. Her nedense senin bir tuğla işçisi olduğunu sanmıyorum." Yine güldü. "Hey, bir yanlışınız var," dedim kendimden emin bir tavırla. "Yapabilirim, çok güçlüyüm, gerçekten." Elimle harç karıştıran adamları işaret ettim. Pantolonları bellerinden düşmüş orada dikiliyorlardı. "Onlara yardım edebilirim. Kumu taşıyıp onlar kadar iyi karıştırabilirim." "Tamam öyleyse. Ne zaman başlarsın?"
"Yarın sabah."
"Sabah 6'da burada ol. Ne yapabileceğini görelim." Uçarcasına Saru teyzenin evine döndüm. Bir işe girdim. Para kazanacağım. Gerçek para. Ve her kuruşunu biriktirip anneme göndereceğim. Çok şaşıracak. Eve vardığımda haberi teyzeme verdim. İnanamamıştı. "Bir işe mi girdin? Nerede?" İlk olarak bir kızın böyle bir işte çalışmak istediğine inanmamıştı. "Peki o adamlar için tam olarak nasıl iş yapacaksın?" diye sordu. İkinci olarak da bir patronun bir kadını, özellikle de benim gibi kıtlıktan çıkmış görünen birini işe alabileceğine inanmadı. Ama bunun doğru olduğunda ısrar edince bana inanmaktan başka seçeneği kalmamıştı. Bana inandığında ise onunla yaşamayı planladığım halde ev işlerinde yardım etmek yerine başka birileri için çalışacak olduğum için bana kızdı. "Bak," dedim bıkkın bir tavırla, "anneme para göndermem gerek. Bunun için de bir iş bulmalıyım. Bu iş ya da başka bir iş fark etmez. Bunu yapmam gerek, tamam mı?"
"Tamam."
Ertesi sabah inşaat işçisi olarak iş hayatım başladı. Korkunçtu. Bütün gün boyunca yorucu kum taşıma işiyle uğraştım. Eldivenlerim yoktu. Kum torbalarının sapı ellerimi kesti. Ardından avuçlarım su topladı. Gün sona erdiğinde avucumdaki su torbacıkları patlamış, ellerim kanamaya başlamıştı. Herkes bunun beni yıldıracağını zannetti. Ama ertesi gün tekrar gelmeye kararlıydım. Bir ay boyunca ellerim yarılıp avuçlarımı kapatamaz hale gelene dek katlandım. Ama işi bıraktığımda 6 dolara eş bir para biriktirmiştim. Teyzeme gururla anneme göndermek için para biriktirdiğimi söyledim. Kısa süre sonra teyzemin tanıdığı bir adam ziyarete geldi. Ailesiyle birlikte çöle gitmek üzereydiler ve parayı anneme götürmeyi teklif etti. Saru teyze, "Evet, bu insanları tanırım, dürüsttürler. Onlara güvenebilirsin," dedi. Söylememe bile gerek yok. Bu benim 6 dolarımın sonuydu. Uzun zaman sonra öğrendim ki annem o paranın bir kuruşunu bile görmemişti. İnşaat işinden ayrılınca yine teyzem için temizliğe başladım. Çok geçmemişti ki her zaman olduğu gibi temizlik yaptığım bir gün saygıdeğer bir misafir geldi. Londra'nın Somali Büyükelçisi. Büyükelçi Muhammed Shama Farah, annemin öteki bir kız kardeşi Muriyum ile evliydi. Yan odada toz alırken büyükelçinin Saru teyze ile konuşmasına kulak misafir oldum. Londra'daki 4 yıllık diplomatik görevine başlamadan önce bir hizmetçi bulmak amacıyla Mogadişu'ya gelmişti. O an bunun beklediğim fırsat olduğunu anladım. Odaya dalarak, "Teyze, seninle konuşmam gerek," diyerek Saru teyzeyi çağırdım. Hiddet dolu bakışlarla bana döndü. "Ne var Varis? Lütfen buraya gel." Kapıdan çıkıp büyükelçinin görüş alanından çıkar çıkmaz hararetle kolunu yakaladım. "Lütfen, lütfen söyle ona beni alsın. Ben onun hizmetçisi olabilirim." Bana baktı. Yüzündeki incinmişliği görebiliyordu. Ama ben bana yaptığı onca şeyden sonra yalnızca kendi isteklerini düşünen kararlı bir çocuktum. "Sen ha? Sen hiçbir şey hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Londra'da ne yapacaksın?" "Temizlik. Ona beni Londra'ya götürmesini söyle teyze. Gitmek istiyorum." "Sanmıyorum. Şimdi canımı sıkmayı bırakıp işe dön." Teyzem öteki odaya girdi ve onun yanına oturdu. Onun fısıldayarak, "Neden onu götürmüyorsun? Biliyorsun o gerçekten iyidir, iyi bir hizmetçi," dediğini işittim. Teyzem beni odaya çağırdı ve ben kapıdan içeriye atıldım. Elimde toz aldığım tüy, ağzımda sakız öylece dikildim. Ben Varis, sen teyzemle evlisin değil mi? Büyükelçi kaşlarını çatıp bana baktı. O sakızı ağzından çıkarır mısın? Sakızı ağzımın bir köşesine sakladım. Büyükelçi Saru teyzeye baktı. Bu kız mı? Aa, hayır, hayır. Ben mükemmelim, temizlik yapabilirim, yemek pişirebilirim, çocuklar konusunda da iyiyim. Aa, eminim öyledir. Teyzeme döndüm, söyle ona. Varis yeter, işine dön. Ona en iyisi olduğumu söyle. Varis, sus. Teyzem enişteme dönerek, hala genç ama gerçekten çok çalışır. İnan bana iyi olacaktır dedi. Muhammed enişte bir dakika iğrenir gözlerle durup bana baktı. Tamam, dinle. Seni yarın alacağım, tamam mı? Öğleden sonra pasaportunla birlikte burada olacağım. Sonra Londra'ya gideceğiz.